Biz bu akşam Tanrı'nın sözünden Markus'un 15. bölümüne bakacağız ve bu bölümde Markus İsa Mesih'in çarmıha gerilmesini anlatıyor. Ama Markus'un anlatımı çok güzel çünkü şöyle bir sahne kuruyor. Ortada çarmıh var ve çarmıhın etrafında farklı farklı karakterler var. Ve her bir karakterin çarmıha karşı izlenimi, perspektifi farklı. Tamam mı? Ve bu şekilde çarmıhın yani benzersiz, eşsiz güzelliğini görmüş oluyoruz. Çünkü her kişinin farklı bir perspektifi var. Ve çarmıh olayı bu kadar derin, bu kadar kapsamlı ki hepsi doğru. Ve hepsi gerçek. Ve her birimiz birisine kendimizi benzeteceğiz. Birisine özdeşleşeceğiz bir şekilde. Ve birinci karakter Pilatus. Tamam mı? Şimdi resimlerimiz var. Pilatus aslında bana biraz benziyor. Kaslara bak. Ve Pilatus Roma valisi. Ve İsa onun önüne getiriyor ilk önce. Ve Pilatus aslında çarmıhı kendi menfaati için kullanıyor. Çünkü şöyle okuyoruz. Markus 15 ve 15. ayet. Halkı memnun etmek isteyen Pilatus onlar için Barabbayı salıverdi. İsa'yı ise kamçılattıktan sonra çarmıha gerilmek üzere askerlere teslim etti. Neden? Halkı memnun etmek istediği için. Tam bir siyasetçi, tamam mı? Yani bunun getirisi nedir benim için? Ya kurt siyasetçi politikası bir şekilde. Yani tarih kaynaklardan Pilatus'un deneyimli ve gerçekçi bir siyasetçi olduğunu biliyoruz. Ve aslında böyle bir kalabalıkla daha önce yüz yüze gelmiş. Bunu biliyoruz. Yani bu kalabalık hummalı. Ve bir an önce patlamak üzere. Tamam mı? Bir an önce alevlenebilir. Böyle bir rahatsızlık, bir gerginlik var. Yani sabah sabah. Tamam mı? Yani Yahudiler öyle zaten. Çok işte coşkulu. Onu çarmıha ger, çarmıha ger diye bağırıyorlar. Ve Pilatus bir düşünüyor. Yani onları yatıştıracak bir çözüm arıyor. Tamam mı? Nasıl yani? Çünkü bunlar ayaklanırsa zaten Kudüs dop dolu bayram diye herkes şehre geldi. Yani bir olay çıkarsa benim başıma bela olacak diye düşünüyor. O zaman bir kurban arıyor, bir şamar oğlanı arıyor, tamam mı? Yani bunları nasıl yatıştıracağız diye. Ve bunun için İsa'yı onlara teslim ediyor. Tamam mı? Onu öldürebilirsiniz. İstediğinizi yapın. Yeter ki yani sükunet bozulmasın. Yeter ki benim iyiliğimi bozmasın diye. Tamam mı? Ve biliyor ki İsa suçsuzdur. Yani diyor, o ne kötülük yaptı ki? Yani İsa'nın masum olduğunu biliyor. Ama yine de burada haklı, haksız diye yani gözlemlemiyor. Yani onun için önemli olan, yani bu olaydan nasıl kurtulabilirim? Ve ne yazık ki bugün bile Pilatus gibi Mesih'i kullananlar, ondan getiri elde edeceğini sananlar var. Tamam mı? Yani Hristiyan olacağım, sonra zengin olacağım, mutlu olacağım, kendimi Amerikalı bir kız bulup Amerika'ya gideceğim diye kiliseye gelenler var. Yani ne yazık ki aslında böyle bir gönenç müjdeciliği mevcut. Bazen televizyonda, God TV'de falan görebilirsin. Tamam. Mesih'e iman et, zengin olacaksın, sağlıklı olacaksın, mutlu olacaksın, her şey olacaksın. Yani olur mu öyle mi? Yani ana mevzu ne? Çarmıh, acı. ve ne yazık ki Pilatus'a benzeyenler var. Yani aslında kendi menfaatimiz için kullanmak istiyoruz. Bu yüzden kiliseye geliyorum. Bu yüzden dua ediyorum. Rabbana ne vereceksin? İkinci karakter burada Baraba. Baraba. O bana benzemiyor. Kimi benziyor? Yok. Ve Baraba ipten dönen adam. Tamam mı? Şimdi okuyacağız ayet 7. Ayaklanma sırasında Adam öldüren isyancılarla birlikte Baraba adında bir tutkulu da vardı. Tamam mı? Evet. Tutuklu. Ve fanatik Yahudiler, ve bu adam zaten fanatik bir Yahudiydi, arada sırada Romalılara karşı baş kaldırırdı. Ve Romalılar bu isyancıları yakaladıklarında çarmıha geldiler. Baraba böyle biriydi. Teröristti. Katildi. Yani suçluluğundan şüphemiz olmasın. Tamam mı? Bu kötü bir adam. Bölücü. Memleketini işgal eden güce karşı isyan ederdi. Kendi toprağımız olsun. Romalıları atalım diye istedi adam. Ve büyük olasılıkla Mesih'le beraber çarmıha gerilen iki haydut var ya. Belki onlar aynı gruptan, aynı zamanda yakalanmışlar, tamam mı? Ama bu adam bir şekilde kaçmış. Nasıl oldu? Pilatus'un bir geleneği vardı. Yani kendi kendine oluşturduğu bir geleneği vardı. Yahudilerin bayramlarında bir iyi niyet işareti olarak bir suçlunun salıvermesini emrederdi. Tamam mı? Halkı memnun etmek için işte tam siyasetçi. Ve Pilatus aslında Mesih'i özgür bırakmayı düşünüyordu. Ama halk, yani hangisi seçeceksiniz? Mesih mi? Barabas mı? Halk, o biz Barabas istiyoruz dediler. Ne? Ya katili mi istiyorsunuz? Evet, onu ver, onu ver. Bu adamı çarmıha ger. Ve Baraba şansına inanamadı. Değil mi? Yani dün akşam filmi seyrettik. Ve böyle komik bir an oluyor. Çünkü tamam, o zaman özgürsün diye söylüyorlar. Ve Baraba, ben? Yani suçlu. Bu çarmıh onun çarmıhı olacaktı. Bu acı onun acısı olacaktı. Ama salıveriliyor. Yani piyango çıktı, tamam mı? Ve aslında İsa'nın gözlerine baktığında nasıl hissetti kendini acaba? Çünkü ben suçluyum, idam cezasını çekecektim, sen suçsuzsun ama benim idam cezamı sen çekeceksin. Ben özgür bırakıldım, sen öldürüldün. Nasıl bir şey? Ve bundan sonra ipten dönen adam, yani ölmeden yeniden yaşama dönen adam Baraba, nasıl bir yaşam sürdürdüğünü bilmiyoruz. Aslında bir film yapıldı. Baraba adında bir film. Ve bu filmde aslında adam isyancılığından tövbe etti. Ve artık yani Mesih'i her yere duyurmaya başladı. Ama aslında bilmiyoruz. Markus 3'ü açık bırakıyor. Çünkü bu karar senin, benim. Çünkü aslında Baraba'nın hikayesi insanoğlunun hikayesidir. Çünkü insanoğlu baştan beri isyan etmektedir Allah'a karşı. Seni istemiyoruz. Biz kafalarımıza takılacağız. Tamam mı? Sen bunu yap, şunu yap diyorsun ama biz şu şekilde yapmak istiyoruz. Biz isyan ediyoruz. Ayaklanıyoruz Allah'a karşı, Tanrı'ya karşı. Baraba'nın yerindeyiz ve suçluyuz. Ve yakalandık. Ve aslında ne hak ediyoruz? Kralı karşı isyan ettiğimiz için ölümü hak ediyoruz. Suçluyuz, suçlu olduğumuzu biliyoruz. Burada suçsuz olan var mı? Yok. Ama İsa Mesih bizim yerimize geçti. Bir değiş tokuş oldu. Bizim yerimize kurban olarak o çarmıha gerildi. Suçsuz olmasına rağmen. Ki biz özgür bırakılabiliriz. Ve orada bir kararımız var. Baraba'nın kararı gibi. Şimdi artık nasıl yaşayacaksın o zaman? Eski, yani isyanlığına gidecek misin? Devam edecek misin? Yoksa tövbe edip Tanrı için mi yaşayacaksın artık? Baraba. Üçüncü karakter Simon. Ve 21. ayette bunu görüyoruz. Kırdan gelmekte olan Simon adında Kirenli bir adam oradan geçiyordu. İskender ve Rufus'un babası olan bu adama İsa'nın çarmıhını zorla taşıttılar. Simon galiba bir köyden Kudüs'e bayram için gelmiş, tamam mı? ve gelmiş ve ister istemez kalabalık içinde bulundu ve kalabalığın ortamına kendini kaptırdı. Yani İsa ile ilgisi alakası yoktu muhtemelen. Sadece oradaydı. Sokaklar dar, kalabalık var. Nereye gidiyoruz? Peki ben de gidiyorum. Yapacak bir şey yok. Tamam mı? Ve kendini orada buldu. Ve şimdi İsa Mesih kamçılandıktan sonra o kadar kanıyordu, o kadar güçsüz düştü ki ağır çarmıhını Golgota'ya kadar, yani şehrin dışına kadar taşıyamadı. O zaman askerler, tamam bir adam seçelim, sen güçlü bir adamsın, gel. Ya yapacak bir şey yok, katılacak. Tamam mı? Adamlarda silah, belki silah yok ama bir şekilde kılıçlar vardı. Katılacak, taşıyacak. Ve rastgele bir şekilde. Ama aslında biz biliyoruz Tanrı'da tesadüf diye bir şey yok. Tanrı onu seçti. Yani askerler seçti ama aslında Tanrı bu adamı seçti. Ve Markus neden Simon'un Rufus ve İskender'in babası olarak tanıtıyor? Çünkü Markus Roma'daki kiliseye yazıyor ve Roma'daki kilisesinde Rufus diye bir imanlı olduğunu biliyoruz. Romalılar 16. bölümde okuyoruz. Yani büyük olasılıkla tahminlere göre Simon iman etti. Sonra çocukları da iman etti. Yani bütün aile beraber İsa'ya geldi. Böyle rastgele bir olaydan. Değil mi? Belki Mesih'e baktı birlikte çarmıhı taşıdıklarında. Onun gözlerinde oradaki kutsallığı, merhameti, sevgiyi gördü. Ve bir an içinde tamamen değişti. Hayatının akışını tamamen değişti. Ve belki sen de yani bugün rastgele bir şekilde buradasın. Yani aslında restoranı arıyordun, bulamadın, buraya geldin. Bilmiyorum ama buradasın. Ama Tanrı seni çağırıyor ve bir an için çarmıha baktığında hayatının akışını, ailenin durumunu tamamen değiştirecek güçtedir Tanrı. Çarmıh böyle bir olay. Çarmıhın gücü o kadar büyüktür ki bir an içinde bir kişinin hayatını tamamen alt üst edebilir. Dördüncü karakter, yüzbaşı. Romalı yüzbaşı, asker. Ve 39. ayette İsa'nın karşısında duran yüzbaşı, onun bu şekilde son nefesini verdiğini görünce bu adam gerçekten Tanrı'nın oğluydu dedi. Yani orada görevli olan Romalı yüzbaşının kaç tane idama imza attığını bilemeyiz. Yüzlerce mi? Evet. Yani onun işi zaten idam etmekti. Öldürmekti. Tamam mı? O bir idam ustasıydı. Onun profesyonel sanatı buydu zaten. Tamam mı? Fakat Mesih'in ölme şeklini görünce bu adam gerçekten Tanrı'nın oğluydu dedi. Nasıl? Yani bu bilgiyi nereden aldı? Kutsal kitap okudu mu okumadı? Alfa kursa katıldı mı katılmadı? Kiliseye geldi mi gelmedi? Kilise yoktu zaten. Hiç arka planı bilmeden, hiçbir şey okumadın. Bir şekilde vahiy ruhu bu adama geldi. Ve açıkladı. İman ikrarı etti. Bu adam Tanrı'nın oğluydu. İlginç çünkü Markus kitabı boyunca bu ana kadar hiç kimse İsa'ya Tanrı'nın oğlu demiyor. Yahudiler, öğrenciler bunu görmüyorlar. Sadece çarmıh olayı bu gerçeği açığa vuruyor. Sadece çarmıhta İsa Mesih'in Tanrı'nın oğlu olduğunu bilebiliriz. Bu çok önemli çünkü sürekli tartışılıyor. Yani Tanrı'nın bir oğlu olabilir mi? Allah'ın evladı olur mu? Yani işte cinsellik mi oldu, nasıl oldu? Sürekli tartışılıyor ama aslında çarmıhta bunu görüyoruz. Bir vahiy ruhu var. Ve bu adam görüyor. Ve bir Romalı'nın bunu ikrar etmesi çok anlamlıydı. Çünkü Yahudilerin kavrayamadığını bu adam kavradı, yabancı. Ve yüzbaşı aslında bu adam bizden değil. Bizim dinimiz var, onların dinleri var. Diyebilirdi. Ama demedi. Yani burada dinden üstün, ırktan üstün bir şey görüyor. Artık din ırkla bağlı değil. Değil mi? Çünkü bu adam bunu görüyor ve iman ediyor. Peki ya sen belki yüzbaşı gibi hiçbir şey okumadan, hiçbir şey bilmeden buradasın bugün. Ama aslında çarmıha baktığında iman ediyorsun. İçinden bir iman uyanıyor. Olabilir. O zaman onu ikrar et. Dile getir. Wow, bu adam gerçekten Tanrı'nın oğlu mudur? Beşinci karakter grubu kadınlar. Aslında kadınlar artı bir sakallı kadın mı, erkek mi? Kadınlar. Ayet 40. Olup bitenleri uzaktan izleyen bazı kadınlar da vardı. Aralarında Mecdeli Meryem, küçük Yakup ile Yosin'in annesi Meryem ve Salome bulunuyordu. İsa daha Celile'deyken bu kadınlar onun ardından gitmiş, ona hizmet etmişlerdi. Onunla birlikte Yeruşalim'e gelmiş olan da daha birçok kadın da olup bitenleri izliyordu. Ve bu kadınlar oradaydılar çarmıhta. İzliyorlardı. 12 elçi, İsa'nın en yakın arkadaşları dağıldılar. Sakladılar, kaçtılar, korktular, yoktular ortada. Ama kadınlar oradaydılar. Vefalı, sadık. Tamam, kutsal kitapta kadınların yeri çok çok önemli. Onurlandırıyor burada Tanrı. Wow, kadınlar vardı. Ve aynı zamanda burada derin bir ironi var. Çünkü onlar Mesih'e hizmet ettiklerini zannetmişken aslında çarmıhta Mesih onlara hizmet ediyordu. Tamam mı? Kadınlar belki onun annesi de oradaydı. Belki bir şey yapmak istediler. Yani onun yüzünü bir yıkalım, onun yaralarını bir temizleyelim. Yani onun yani bir şekilde yardım edelim, bir şekilde bir şey yapalım, yapalım, yapalım. Ama aslında hiçbir şey yapamadılar. Uzaktan izliyorlar sadece. Ve bazen hiçbir şey yapamadığımız zaman çarmıhın önünde durup diz çökmek ve sadece orada olmak ve beklemek, tapınmak yapabildiğimiz en mühim şey oluyor. Ve İsa zaten daha önce şöyle demişti. Çünkü insanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi. Yani siz bana hizmet ettiğinizi düşünüyorsunuz ama aslında ben size hizmet ediyorum, diyor İsa. Ve Tanrı'nın gözlerinde değerin yaptıklarına değil, mevcutiyetine dayalıdır. Yani Tanrı iyi ki meşgulsunuz demiyor zaten, iyi ki varsınız diyor. Altıncı karakterimiz Arimatyalı Yusuf. Ve onun hikayesini okuyalım. 42. O gün hazırlık günü, yani Şabat gününden önceki günüydü. Artık akşam oluyordu. Bu nedenle yüksek kurulun saygın bir üyesi olup Tanrı'nın egemenliğini umutla bekleyen Arimatyalı Yusuf geldi. Cesaretini toplayarak Pilatus'un huzuruna çıktı. İsa'nın cesedini istedi. Pilatus, İsa'nın bu kadar çabuk ölmüş olmasına şaştı. Yılbaşıyı çağırıp, öleli çok oldu mu diye sordu. Yüzbaşıdan durumu öğrenince Yusuf'a cesedi alması için izin verdi. Yusuf keten bez satın aldı, cesedi çarmıhtan indirip beze sardı, kayaya oyulmuş bir mezara yatırarak mezarın girişine bir taş yuvarlattı. Yani çarmıh Yusuf'u da değiştirdi. Bu adam yüksek kurulun saygın bir üyesiydi. Tamam mı? Ve belki o zamana kadar Mesih'i sadece uzaktan izliyordu, ilgileniyordu. Ama imanını kuruldaki arkadaşlarını açıklamamıştı. Konumunu yitirmek istememişti belki de. Ve belki haklıydı bir zamana kadar. Halbuki Mesih öldüğünde Yusuf çok hızlı bir karar vermeliydi. Çünkü Roma yasasına göre idam cezasına uğramış birinin gömülmesi yasaktı. Tamam mı? Çünkü sen suçlusun. O zaman çarmıh üzerinde bırakılacaksın. Herkes, bütün halk görsün ve ibret alsın diye. İsyan edersiniz, bu duruma geleceksiniz. O zaman idam cezasına uğramış birinin gömülmesi yasaktı Romalılar için. Yahudi kutsal yasasına göre ama idam edilen bir adamın güneş batmadan önce gömülmesi gerekiyordu. O zaman yasanın tekrarında bunu okuyoruz. Eğer bir adam günahtan ötürü ölüm cezasına çarptırılıp öldürülür ve ölüsü ağaca asılırsa, ölüyü gece ağaçta asılı bırakmamalısınız. O gün kesinlikle gömmelisiniz. Asılan kişi Tanrı tarafından lanetlenmiştir. Tanrınız Rabbin mülk olarak size vereceği ülkeyi kirletmeyeceksiniz. Ne diyor? Bu adam Tanrı tarafından lanetlenmiştir. Bu lanet bütün halka bulaşacak. O zaman güneş batmadan önce gömmelisiniz. Bu laneti kaldırmak için, yok etmek için. Tamam mı? O zaman Yusuf şimdi bir ikilem içinde. Çünkü Romalılara göre bu adam gömülemeyecek. Ama kendi yasasına göre gömmeli. O zaman ne yapacak? Böyle zamanlarda gizli imanlılar bir karar vermeli. Tamam mı? Çünkü ne yapacağım? Ve Yusuf ani bir karar verdi. Güneşin batmasına kadar 2 saat vardı sadece. Ve sonraki gün Şabat günü olacaktı ve o günde hiçbir iş yapılamaz. O zaman 2 gün içerisinde Pilatus'a gidip cesedini istemeliydi. Sonra bez satın almalıydı. Sonra mezara götürmeliydi ve oraya koymalıydı. 2 saat içerisinde. Zaten yani hizmetçilerin falan olacaktı. Çünkü o adam zengindi. O yüzden cesaretini toplayıp Pilatus'un huzuruna çıktı. Ve Yusuf yüksek kurulun bir üyesi olarak konumunu kullanabilirdi burada. Başka hiç kimse bunu yapamazdı. Diğer öğrenciler zaten balıkçı, malıkçı falan. O zaman ben yapmazsam başka kim yapabilir ki diye düşünüyordu. Ve böyle bir an vardı bu adam için, bir karar vereceğim. Ben yapmazsam belki bu adam gömülmeyecek. Ve neden cesaret gerekiyordu? Çünkü imanı ortaya çıkacaktı. Herkesin onun imanlı olduğunu bilecekti artık. Ve bazılarımız da Yusuf gibi oluyoruz. Yani şu ana kadar imanını herkese açıklamadın. Ve o tamam bir noktaya kadar. Ama bazen çarmıh önünde durduğumuzda Yusuf gibi bir karar vermeliyiz. Acaba şu anda açıklayacak mıyım? Çünkü yoksa senin arkadaşların, akrabaların, çevrendeki insanlar müjdeyi nasıl duyacaklar ki? Bir tek seni tanıyorlar imanlı olarak. Ve çarmıh Yusuf'u değiştirdi. Ve artık adam kahraman oldu. Yani İsa'nın mezarını sağladı. Wow, büyük bir aracılık. Ve bir kişi daha üzerine çarmıh bir etki yarattı. İsa'nın göklerdeki babası. Çarmıhı görünce bütün kainatın üzerindeki lanetleri Mesih'e yükledi. Markus 15:33'te bunu okuyoruz. Öğleyin 12'den 3'e kadar, 3 saat, bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Bu Yahudiler tarafından bir bela, bir ceza olarak kavranacaktı. Tamam mı? Onlar için karanlık, gündüz karanlık, bir lanet, bir bela, bir ceza olarak algılanacaktı. Ve Amos peygamber, onların peygamberlerinden biri şöyle dedi. O gün diyor egemen Rab, öğleyin güneşi batıracağım. Güpegündüz yeryüzünü karartacağım. Bayramlarınızı yasa, bütün ezgilerinizi ağıta döndüreceğim. Her bele çul kuşatıracağım. Her başın saçını yoldurtacağım. O günü biricik oğlunun ardından tutulan yasa çevirecek, sonunu acı getireceğim. Wow! Böyle bir peygamberlik sözü vardı. Ve öğleyin karanlığın çökmesi, Tanrı'nın hoşnutsuzluğunun, Tanrı'nın gazabının bir işaretiydi. Neden peki? Ve bu yüzden İsa, Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin diye bağırdı. Karanlık çökünce. Çünkü babasının yüzünü ondan çevrildiğini hissetti. Neden peki? Çünkü İsa bütün dünyanın üzerindeki laneti kendine çekiyordu ve üstleniyordu. Bütün kainatın, bütün insanoğlunun üzerindeki o karanlığı, senin yüreğindeki o karanlığı, senin hayatındaki o günahı, senin hayatındaki o utancı, senin hayatındaki o pisliği, her şey kendine çekiyordu. Büyük manyetik gibi, tamam mı? Çarmıha doğru. Ve o karanlık Tanrı herkesin üzerinden aldı. Bir yere topladı ve İsa'nın üzerine koydu. O karanlık. Çocukluğumda sinek kağıdı vardı. Hatırlıyor musunuz? Yani çok yapışkan bir kağıt. Ve burada sofra var, yemek yiyeceğiz. Ve tavandan asılan çok yapışkan bir kağıt var. Ve bütün davetsiz misafirler, sinekler oraya, yani bir ışık var, ona doğru gidiyorlar ve yapışmışlar. Ve orada kalıyorlar ve ölüyorlar. Ve burada asılan şey havayı temizliyordu. Ve çirkin hale geliyordu çünkü hep ölü sineklerle doluydu. Ve sonra onu atardık. Ve çarmıh bunu yaptı. Bütün dünyadaki o pislik, iğrençlik, günah, utanç, lanet, bela kendine çekti İsa. Çarmıh üzerine konuldu, yapıştı. Ve dünya temiz kılındı, yüreklerimiz temiz kılındı. Yeter ki o karanlığa tutunmayalım. Tamam mı? Benim hayatımdaki günah, utanç, kirlilik varsa çarmıha doğru gitmek istiyor artık. Ama bazen biz tutunuyoruz. Ya seviyorum bu alışkanlığı, bende kalsın. Ama bıraktığımızda, tövbe ettiğimizde İsa'ya gidiyor. Karanlık ve İsa'nın baba baba beni neden terk ettin bu anlamına geliyor zaten. Ve İsa Mesih gömüldüğünde bütün o karanlık, o lanet, o günah onunla beraber gömüldü. Nasıl ki nükleer atıkları beton altında gömüyoruz, değil mi? Yok etmek için. Aynen öyle. İsa Mesih'le beraber bütün bu pislik onunla beraber yok oldu mezarda. O zaman birkaç karaktere baktık. Acaba hangisine benziyorsun? Pilatus mu? Yani aslında düşünürsen kendi menfaatin için kullanıyordun. Yani Rab, ben şunu istiyorum. Listem var zaten dua ettiğimde. Bunu ver, şunu da ver. Öyle mi yaklaşıyorsun çarmıha? Ya da Baraba gibi. Aslında ipten döndük. Bir değiş tokuş oldu. Yer değiştik İsa'yla. Haleluya. Artık nasıl yaşayacaksın peki? Simon gibi seyirciden katılımcıya mı dönüştük? Sadece Uzaktan izliyordum ama bir şekilde Mesih'le beraber şimdi çarmıhı taşıyorum. Wow. Yüzbaşı gibi mi? Yani aslında hiçbir şey bilmeden ama içinde bir iman mı uyanıyor? O zaman onu ikrar et. Tanrı'nın oğlu. Ne demek olduğunu bilmiyorum ama Tanrı'nın oğlusun. Kadınlar gibi misin? Aslında sürekli hizmet etmek, sürekli meşgul olmak istiyorsun Rab'be ve bu hoş bir şey, güzel bir şey. Ama bazen durup farkına varmak gerekiyor. İsa sana hizmet ediyor. Ve bazen Aramatyalı Yusuf gibi oluyoruz. Yani gizli olarak imanlıyız. Ama bir şekilde çarmıhın önünde durduğumuzda, yok cesaretimi toplayacağım. Kendimi ateşe atacağım. Ne olacak bilmiyorum ama ben yapmazsam kim yapacak ki?